Ayrım 13. Öteki Renkler, Orhan Pamuk. Sayfa 136. Beyaz Kale'nin Farsça çevirisine ön söz. Türkçe okuyan okurları düşünerek yazdığım Beyaz Kale'ye en çok ilgi batıdan geldi. Kitap 13 dile çevrildi. Doğunun batıyı, batının da doğuyu seyretmesi kadar iki insan, iki dost arasındaki arkadaşlığın hikayesi olan bu kitabın aynasına şimdiye kadar Türk okurundan başka yalnızca batılı okurun ilgi göstermesi beni kederlendiriyordu. Şimdi Farsça okuyan okurun bu küçük kitabımın aynasına bakacak olması beni sevindiriyor, heyecanlandırıyor. Çünkü kimine göre medeniyetleri, kimine göre de hayatlarımızın kırılganlığını yansıtan bu kitap, Fars okuruna uzak olmayan bir kültürel iklimde İstanbul'da yazıldı. Kara Kitap. Benim bütün kitaplarım bir önceki kitabın içinden doğar. Oradaki bir ayrıntıdan, bir cümleden. Cevdet Bey'deki gençlerden bir anlamda Sessiz Ev doğdu. Sessiz Ev'deki tarihçi Faruk'tan Beyaz Kale çıktı. Beyaz Kale'nin düssel ortamından, oradaki kimi tarihi sahnelerden, esrarlı mavi gece diyebileceğim karanlık sahnelerden Kara Kitap çıktı. Nokta. Romanın içinde bir köşe yazarı var. Bu köşe yazarının hayatını sonuna doğru bir anlamda vidaları gevşiyor. Onun bu gevşeklik içerisinde yazdığı bazı parçaları romanıma koymam lazım. Ben de vidaları gevşemiş bir köşe yazarının yazabileceği şeyleri yazmaya çalışıyorum. Bu da çok hoşuma gidiyor. Çünkü genel olarak bir romancı bir sayfayı ondan önceki olaylarla ondan sonraki olaylar arasında bağlayan cümleler yazar. Elbette roman bir başı ve bir sonu olan bir şey. Bu son romanda içine dikkatle yerleştireceğim o köşe yazıları, olayları bir ölçüde ilerletecek. Ama öte yandan bana bir rahatlık ve özgürlük veriyor. Vidalarım biraz gevşeseydi acaba nasıl yazardım? Şeklinde bir hayal kurma özgürlüğü. Yazı bir yanılsama ama köşe yazarları olmadan da yaşayamıyoruz işte. En sonunda günlük hayat çok sıkıcı. Romancılık aslında köşe yazarlarının yaptığının biraz daha incelmiş şekli. Onlar her gün, ben 4 yılda bir yazıyorum. Hayat hakkındaki düşünceleri geliştirerek, cümlelerle oynayarak, düssel kılarak, başka başka anlam vermeye çalışıyorum. En sonunda ben de şapkadan tavşan çıkarıyorum ama başka türlü tavşanlar. Nokta. Köşe yazarları hayatımda önemli bir yer tutar. 12 yaşından itibaren köşe yazarlarını okumaya başladım. Onları çok önemsedim. Politik ve güncel dünyamın koordinatlarını oluşturdular. Türkiye'de köşe yazarlarının dünyanın pek az ülkesine nasip olabilecek bir yerleri olduğunu düşünüyorum. Onlar her şeyin profesörüdür. Okuyucunun dünyaya bakışını anlamlandırırlar. Onu esir alırlar. İnsanların derinde yatan bazı ihtiyaçlarına cevap veren bir alışkanlıktır köşe yazarı okumak. Bizim dünyamızı belli ölçülerde kuran bu insanlar sonradan bir çeşit tanrıya dönüşürler. Nokta. Köşe yazarları Celal'i kitabının önemli kahramanlarımdan biri olarak seçerken yaşayan, belirgin, kesin bir örneğim yoktu. Okuyucuda Celal'in Kara Kitap içinde verdiğim kimi köşe yazılarından yola çıkarak gerçek herhangi bir köşe yazarını gösterebilsin istemedim. Yani köşe yazarımı bizdeki zengin köşe yazarları yelpazesinden herhangi bir yazara benzetmemek için çok uğraştım. Öte yandan Kara Kitap'taki köşe yazarı Celal de bizim köşe yazarlığı tarihimizin birçok renkleri vardır. Çok politik ve güncel olanı ayıkladım. Günlük hayatın ayrıntılarına, romandaki esrarlı atmosferi, bizim tuhaflıklarımıza, yazı hayatımızın gülünçlüklerine uygun düşen ayrıntıları, şakaları seçtim. Celal'in köşe yazıları sayesinde yalnız okumanın zevklerine değil, popüler kültürümüzün, popüler kültürle üst kültür arasında yer alan yaygın yazılı kültürümüzün renklerine girmeye çalıştım. Okumak benim için zevktir ama bu her zaman en edebi yazıları okumak anlamına gelmez. Döküntü yazı parçacıklarını, unutulmuş köşe yazılarını, kimsenin ilgilenmediği eski kitapları, kötü çevrilmiş 3. sınıf polisiye romanları, amatörlerin yazdığı dizgi hatalarıyla dolu dini risaleleri de severim. Türk edebiyatında dedektif romanı yok. Olması gerekli diye bir zorunluluk da yok. Benim için bu kitapta önemli olan arayanın, aşığın, yani galibin karısının peşinden, izlerin arkasından gitmesiydi. Klasik dedektif romanlarında bu izler, bu hayat ayrıntıları hüzün işaretlerine dönüşmezler hiç. Kara Kitap'ta ise Galip, karısının gözyaşlarıyla arıyor. Atik Milliyet 2. Kara Kitap ile yaptığıma İstanbul'da hayatın şiddetine, renklerine, karmaşasına uygun bir hikaye dokusu bulmaktır da diyebilirim. Romanın uzun cümleleri, kendi etraflarında dönen baş döndürücü barok cümleler bana şehrin karmaşasından, tarihinden ve bugünkü zenginliğinden, kararsızlığından ve enerjisinden çıkmış gibi gelir. Kara kitap İstanbul ile ilgili her şeyi bir anda söyleyebilme heyecanıyla yazıldı ve kitap bir anda pek çok şeyi söylemeye çalışır. Binbir gece masallarını İstanbul'da yaşatmaya çalışmak da kitabın bir iddiasıdır. İstanbul'u kendi gördüğüm ve yaşadığım gibi anlatmak istedim. Bir tür esrarını tüketemeyen bir yer olarak. Kitabı yazarken batılı eleştirmenlerin James Joyce'un Dublin'e yaptığı şeyi, Pamuk İstanbul'a yapmış diyeceklerini biliyordum. Öyle dediler. Ama ben Joyce'un dil iddialarını taşımıyorum. Bu benzetme şehrin topografyasının ayrıntılarına, dükkanlarına, tarihine selam çakmak ve sevgi duymak anlamında doğrudur. Benimki kişisel bir İstanbul ansiklopedisi. Kalbinde ise gene Nişantaşı, apartman hayatı, Alaaddin dükkanı gibi gerçek yerler yer alıyor. Bu noktadan Beyoğlu'na ve bütün İstanbul'a açılıyor kitap. Oradan da Doğu'nun hikaye geleneğine, tasavvufi hikayelere, mesellere, Mevlana'ya ve Şeyh Galip'e, rüya ile Galip'in aşkı, Galip'in İstanbul'da gezinmelerini anlatırken Şeyh Galip'in hüsnü aşkını da akılda tutuyordum. Ama bütün bunların dışında Kara Kitap'ın asıl yaptığı şey İstanbul'da yaşamanın, sokaklarda yürümenin, çocukluğumun ve 1970'lerin Nişantaşı'nda yaşamanın nasıl bir şey olduğunu ortaya koymak. Kara Kitap hem benim kendi hayatımın, sevdiğim dükkanların, şeylerin, hala açık olan Alaaddin'in dükkanının, Nişantaşı Karakolu'nun, Taksim Meydanı ve Beyoğlu'nun ve buralardaki pek çok kişisel anının bir tarihidir. Hem de bu noktalardan çıkarak bütün İstanbul'u tarihiyle kucaklama çabasıdır. Bu ikisinin birleştiği yer benim korkularım, hayat sevgim ve kimi zaman esrar, kimi zaman da kişisel paranoyalarımdır diye düşündüğüm yarı karanlık bölgedir. Kara Kitap'ta yıllardır hep yapmak istediğim şeyi en sonunda yaptım. Bir tür kolaj diyebilirim buna. Tarih parçacıkları, gelecek parçacıkları, şimdiki zaman, değişik, birbirlerine yabancı gibi görünen hikayeler. Yan yana getirmek, sezdirilmesi belli belirsiz gösterilmesi gereken bir anlamı işaret etmek için iyi bir yöntem. Resim sanatında kolajın zorluğu perspektif sorunu yüzünden üçüncü boyutun kaybolmamasındandır. Romanda kolaj ise dümdüz giden herhangi bir hikayenin tek düzeliğinden kitabı korumakla kalmaz, ona üçüncü bir boyut verir diye düşündüm. Tarih, gelecek ya da şimdiki zaman boyutu. Hami gösteri. Kara kitapta olup bitenler hafızanın karanlık köşelerinden bir bir çıkartılıp yan yana getiriliyor. Eski ve kırık bir oyuncak bebeğin kolu kendi başına hiçbir şey değildir. Onu hafızamda tutmuş olduğu yerdir ilgi çekici olan. O noktadan bir bahçeye girebilir ve okuyucuya göstermek istediğim şeyleri keyifle işaret edebilirim. Tıpkı bir eskici dükkanında olduğu gibi bütün zamanları çağrıştıran eşyalarla kıpır kıpır dolu olduğu için hafıza dümdüz bir hikayeden kaçınmak isteyen her yazar için vazgeçilmez bir hazinedir. Ayrıca yazarın kendi gücünü dayandıracağı iyi bir korugan vazgeçilmez bir kaledir de. Hami gösteri. Çağrıştırmak istediğim bir şey her zaman vardır. Bir değil birkaç şeydir bu çoğunlukla. Marksist fraksiyonlardan, Bektaşilerden ya da Hurifilerden söz açarken hep böyle bu. Ama bu öğeler romanın temel taşları da değildir. Bu konulardan başka konulardan söz eder gibi söz gelimi araba markalarından ya da film yıldızlarından söz eder gibi yazabilmek de önemli olan. Bugün İstanbul'da sabah kızarmış ekmek kokusu içinde gazetesini açan bir vatandaş, 6-7 dakika içinde terörist İslamcılardan çeviri yapan bilgisayarlara, cinsel öğütlerden iş ilanlarına uzanan bir yığın imgeyle, kelimeyle karşılaşır. Bir yandan kendi günlük hayatın dertleriyle dumanlı aklından bu imgeleri çabuk çabuk geçirirken, bir yandan da olup bitenleri anlamlandıracak bir hikayeyi el yordamıyla aranır durur. Bu belirsizlik, bu karışıklık, bu takış takış imgeler çevresi benim ilgimi çeker. Saf bir hikaye, iyi bir hikaye arıyorum elbette. Ama bu hikayeyi günümüzün kargaşasının, karışık dünyasının içine yerleştirmek istiyorum. Hami gösterim. Kara kitapta bizzat sizin daha en başta mutluluk imkanını Galip'in elinden aldığınız söylenebilir mi? Doğru, bu benim kafamdaki kadınlarla da ilişkilidir aslında. Edgar Allan Poe'nun Kuzgun şiirini nasıl yazdığını açıklarken en şiirsel, en çarpıcı konu nedir diye düşündüm ve buldum. Benzeri bir sözü vardır. 18 yaşında genç, güzel bir kadının ölümü. En çok istenen edebi imge ise genç ve güzel bir kadın. En acıklı imge de onun yok olmasıdır. Kara kitapta ben de böyle bir şey yaptım. Mutfakta, elbise dolabının başında, komodinin yakınında ya da burada gövdesiyle gezinen ve bize gövdesini duyumsatan, akıllıca konuşarak bizi şaşırtan bir kadının duyumsal çekiciliğini galip yaşamış ve rüya için bu yüzden bu kadar yoğun acı çekiyor. Rüyayı kitapta yeterince anlatamadığımı bazen düşünürüm. Ali Demokrasi. Çocukluk aşkı kitapta önemli bir yer tutuyor. Rüya galip aşkında ya da galibin rüyaya tek taraflı aşkında bana heyecan veren şey, bize özgü oluşu bu aşkın. Bizim aşk hayatımızda sayısal bir fakirlik, ruhsal bir zenginlik görüyorum. Bütün hayatı boyunca tek bir kişiyi, tek bir kadını seven bir erkeğin hikayesi rüya ile galibinki. Böyle bir aşk mükemmel olmak için çocuklukla başlar diye düşündüm. Bize özgü dediğiniz şeye, romanınızda sıkça sözünü ettiğiniz esrarla ilişkisi açısından bir açıklama getirebilir misiniz? Roman, hayatımızın içindeki esrarı göstermelidir. Nedir bu esrar dediğim şey? İçinde yaşadığımız ama yaşadığımızın farkında olmadığımız bir ilişkinin bilinci, kuşkusu, sezgisi. Bunu ancak edebiyat, hatta ancak roman gösterebilir. Derinlerde bir yerde bütün hayatımızı daha anlamlı, anlaşabilir kılan bu bilginin bir sihirli anahtarın varlığı. İnsan şu duyguya kapılıyor. Ancak bu bilgiyle sanki kendimiz olabiliriz. Ancak bu bilgiye kavuştuğumuz zaman sanki huzur bulabiliriz. Evet, Galip İstanbul'da yalnızca karısını değil, bu bilgiyi de arıyor. Evet, kitabıma bir ara bu yüzden Kayıp Esrar demeyi düşünmüştüm. Ama çok fazla dedektif romanını çağrıştırıyordu. Mürşit Cumhuriyet. Gizli Yüz. Gizli Yüz'ün hikayesine nasıl karar kıldınız? Kara kitabı bitirmeme daha bir yıl vardı. Bir gün Ömer Kavur beni aradı. Bana senaryo yazıp yazamayacağımı sordu. Bir süre karşılıklı birbirimize hikayeleri anlattık. Ama ikimiz de yeterince heyecanlanamıyorduk. Ben de üstelik kara kitapla fazlasıyla meşguldüm. Sonra ona kara kitaptaki küçücük bir hikayeden söz ettim. Çok oluyordu onu yazdığım. Ama daha Ömer'e sözünü etmeden hemen anlamıştım ki ikimizin de aradığı hikaye budur. Hikaye romanın Karlı Gece'nin Aşk Hikayeleri başlıklı bölümünden kısacık bir hikaye. Kitabın bütünlüğünü hiçbir şekilde temsil etmez. Öte yandan kitaptaki kimi imgeler senaryoya sızdı. Ama kara kitapla hiçbir ilgisi olmayan bütünüyle bambaşka bir şey çıktı ortaya. Senaryonuzu yazma serüveninizi kısaca aktarabilir misiniz? Serüven diyorsunuz. Bu da aklıma şunu getiriyor. Filmde anlatılan hikaye ile benim bu hikayeyi yazışım, Ömer Kavur'la bu film üzerinde düşünümüz arasındaki bir ortak nokta var. Film bir hayal aramayı, bir imge aramayı hikaye ediyor. Benim için de başlangıç noktası buydu. Öyle imgeler, hayaller dizgesi bulabilmeliydim ki sanki daha baştan gerçek bozulmamış, saf bir şeyi elde ettiğime beni inandırsın. Belki hikayemin kadın kahramanının Zuhal Olcay'ın on binlerce yüz içerisinde bir yüz araması gibi bir şey. Zuhal Olcay'ın aradığı yüz gibi bir gerçeklik, sahicilik niteliği taşıyan bir hayal. Kendi gerçekliğini başkasından almayan, kendi kendine var olan, kendi kendine yeten görüntüler, imgeler, senaryoda istedim ki bu tür gerçek, sahici, bozulmamış görüntüleri günümüz imgeleriyle birleştirebilmenin bir yolunu bulalım. İstedim ki bizim geleneksel hikayelerimiz gibi bir hikayeyi yavaş yavaş bilinçaltımıza ittiğimiz, geçmiş kültürümüzden gelen kimi duyarlılıkları, bazı hissediş şekillerimizi, kafamızdaki bazı görüntüleri alalım. Onları günümüzün resimleri içerisinde anlamlı ve yaşar kılabilelim. Geleneksel, saf bir hikayeyi kendi başına bulmak, bir yenisini yazmak aslında zor bir şey değil. Tasavvuf edebiyatından, İran üzerinden, Çin ve Hint'ten aldığımız hikayelerde, açın bakın, Binbir Gece masallarında ister divan edebiyatı olsun, ister halk edebiyatı olsun, geleneksel şiirlerde ve anlatımlarda bu duyarlılığı bulmak mümkün. Ama sorun öyle bir hikaye kurmak, öyle imgeler bulmak ki geleneksel duyarlılığı, saf, gerçek bir hikayeyi günümüz imgeleriyle birleştirebilmek. Söz gelimi, film içindeki film, video dertlerini anlatan insanları, video bantlarını çekmek vesaire ile filmin dokusuna bunları koymaya çalıştık. Bütün bunlar için bir hikaye gerekliydi. Günümüzün kendilerini ciddiye alan romancıları bir cümleye, bir paragrafa birden fazla anlamı nasıl koyabilirim? Bir sayfayı nasıl daha dolu, anlam katmanlarıyla kaynaşan zengin bir metin haline getirebilirim sorusuyla uğraşıyorlar. Bu senaryoda basit bir hikaye ile bu dertlerime karşılık bulmaya çalıştım. Gizli Yüz'de Kavur'un yaptığı benim açımdan anlamlı olan şey de budur. Bu bakımdan film, göndermelerle çok yüklenmiş bir film olarak da görülebilir. Bu yüzden özellikle Hollywood sinemasına son yıllarda çok alışmış kimi seyirciler tarafından yadırganabilirdi. Nihai film ile sizin kafanızda çektiğiniz film çakışıyor mu? Arada fark varsa nelerdedir? Bir senaryoyu yazarken kafasında çeker ama bir defa bilir ki o kafasında çektiği hiçbir işe yaramaz. Olsa olsa kendisinin senaryoyu yazmasına, devam edecek enerjiyi bulmasına yarar. Ben yönetmen değilim, senaryocuyum. Bir senaryoyu yazmaya başlayınca anlıyorsunuz ki senaryocunun yapması gereken şey hikayeyi tutarlı hale getirmek. Kendi imgeler sistemimi yönetmene sunmak ve yönetmene de ileride çalışacağı bir düzlem oluşturmaktır. Ben senaryoyu hiçbir zaman kafamda harika bir film var, ben bunu yazayım da bir yönetmen çeksin diye yazmadım. Senaryoyu yazmak ise daha çabuk bir şekilde bir hikaye kurmanın eğlencelerini, tatlarını daha kısa bir süre içerisinde hızlı bir şekilde yaşama zevki verdi bana. Pervin Tan, Ankdrat, Kasım, 1991. Hep yalnız çalışırım ben. Bu senaryoyu yazarken ise Ömer Kavur'la dostluk ettik. İki kişi bir şey yapıyor, bir mesele üzerinde uzun uzun düşünüyor. Söz gelimi filmin bir sahnesi. Bu sahneyi yazmak için neredeyse 3 haftaya yakın o sahneyi defalarca Ömer'le yazarak konuşa konuşa yeniden hayalimizde çektik. Belki konuştuğumuz şeyleri yazıyor ya da yeni bir öneri yazmış olarak geliyordum. Ama daha çok orada ben dostluk ediyordum ve bundan hoşlandım. Bana yazar olarak yalnız yazdığım onca yıldan sonra küçük bir şeyi bir başkasıyla konuşarak, dostluk ederek yazma zevki tattırdı. Sanat. Yeni hayat. Yeni hayata bir başka romanın ortasındayken hiç beklenmedik bir şekilde başladım. Sonraları Benim Adım Kırmızı Olacak romanı yazıyordum. Avustralya'ya bir yazarlar festivaline çağrılmıştım. Uzun bir uçak yolculuğundan sonra vardım oraya. Beni başka yazarlarla bir motele yerleştirdiler. Nörolog Oliver Skas ve şair Miroslav Holub ile üçümüz deniz kıyısına gittik. Upuzun, sonsuz bir sahil. Kurşuni bir gök, sakin ve yarı kurşuni bir deniz. Hava durgun, kapalıydı. Çocukluğumdan beri atlaslarda bir at başı şeklinde gördüğüm kıtanın kenarındaydım. Nörolog Skas, paletleri ve gözlüğüyle denizin sinirleri arasında girdi, gitti. Şair olup sahilde çakıl taşları ve deniz kabuklarını arayarak yürüyüp kayboldu. Ben de sonsuz kıyıda tek başıma kaldım. Esrarengiz bir andı. Yazarım ben diye düşündüm tuhaf bir şekilde. Yaşamaktan, orada durmaktan, bu dünyada olmaktan çok memnundum. Akşam biz yazarlara kalabalık bir parti verdiler. Yorgundum, gitmedim. Otelin verandasından, ağaçlar ve yapraklar arasından uzaktaki bahçedeki eğlencenin seslerini dinliyor, ışıklarını seyrediyordum. Benim için uzaktaki bir eğlenceyi kenardan seyretmek, hayata karşı bir yazarlık tutumunu simgeler. Derken yarı karanlıkta yandaki odanın kapısından Oliver Sacks çıktı. Ona uykusuzluk ve uçak yolculuğu yüzünden uyuyamadığımı söyledim. Odasından bir uyku hapı getirdi. Ben de uyuyamıyorum, bunu bölüşelim dedi. Uyku hapı hiç almam dedim ben. Hiç uyuşturucu kullanmam der gibi. Ben de kullanmam dedi Sacks. Ama uçak uykusuzluğu için birebir. Bir nörologtu. Avcundaki ilacı aldım, teşekkür ettim. Odama dönüp hapı yutup yatağa girip iyimserlikle uykuyu beklemeye başladım. Ama gelmedi uyku. İçimde yazar olmak düşüncesiyle birlikte bir saflık, hakikilik özlemi de vardı. Karanlıkta yatakta yatıyor, hayatımı düşünüyordum. Beni ancak mutluluğun ve iyi bir şey yazmanın sakinleştireceğini hissediyordum. Uykuda gezer gibi yatağımdan kalktım, çantamda her zaman taşıdığım boş defteri alıp büyük odadaki yazı masasına oturdum ve yazmaya başladım. Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti. Bu cümle yıllardır aklımda vardı. Bu cümleyle başlayan bir roman yazmayı hep istiyordum. Kahraman da bana benzeyecekti. Okur, o kahramanın okuduğu kitabı değil, kitabı okuduktan sonra başından geçenleri öğrenecekti. Bu öğrendiklerinden de gencin ne okuduğunu çıkarmaya çalışacaktı. Gece otel odasında kitabın ilk paragrafını böylece yazdım ve biraz sonra takıldım. Ama kitap beni çok heyecanlandırmıştı. Kırmızıya ara verdim ve bu kitabı içimden geldiği gibi şiirine sadık kalarak 2 yılda bitirdim. Bu kitapta hayatla ilgili derin esrarı kitabın merkezine yerleştiremedim. Kitabın merkezine bu esrarın etrafında hızla savrulan kahramanı koydum. Onun için bir Orhan Pamuk teması olarak bu kitapta esrarın parmakla işaret edilmediğini, etrafta olduğunu ama hızla giden otobüs penceresinden bakıldığında bir an bulanık olarak görebildiğimiz şeyler gibi belirip bir an aklımıza takılıp yok olduğunu söyleyebilirim. Burada önemli olan o derindeki birliği saptamak, onun peşinden koşmak değil, onun ipuçlarının arasındaki uyku ile uyanıklık arasında bir otobüs yolculuğundaki gibi sezgilerle dolaşmak. Bu kitap için temel düşünce belki de o sezgi. O yüzden bu kitabın sezgilerin dünyası olan şiire yakın olduğunu, daha şiirsel olduğunu, lirik olduğunu söyleyebilirim. Hikayeyi şiirsel düzleme yer yer çektiğime inandığım zaman şiirin imkanları da açıldı. Ölüm, kaza ya da rastlantı. Hayatın anlamı aşk, mutsuzluk, ikinci sınıf vatandaş olmak, taşrada yaşamak, ezik olmak, kırık kalpli olmak gibi hayatın temel unsurları diye bileceğim şeyler hakkında şimdiye kadar hiçbir kitabımda yapmadığım şekilde sezgilerle ve o yüzden özgürce konuşabilmeye imkanı geçti elime. Bir şairin sezgilerle konuşması gibi, yani bundan önceki kitaplarımda yaptığım gibi anlamı açık işaret ederek değil, anlattığım hikayenin kendi iç ritmiyle, iç renkleriyle bir şair gibi konuşabilmeye cüret ettim. Başardım, başaramadım ama benim için bir kitap oluyor, olmuyor. Yazıyor, yazabiliyorum. Temel meselesiydi. İşte o zaman gece yarısı giderken birden olağanüstü eşsiz bir an geliyor. Birden sıradan varoluşumuzun dışına taşıyoruz ve ölümle bugünkü dünya arasında gidip geliyoruz. Olağanüstü bir algılama anına geçiyoruz. O zaman hayatın, varoluşun, şimdiye kadar yaptıklarımızın, elimizde tuttuğumuz plastik torbaların, bir buruşuk sigara paketinin, bir kibrit kutusunun gerçekliği arasında bütün hayatımızın da genel büyük anlamı, hatta belki Tanrı ile hayat arasında bütün bu gidip gelmeleri yapabildim. Düpedüz, gerçekçi açıdan baktığımız zaman, bir açıdan başka hiçbir şey olmayan trafik kazaları bu durumda bana bir zihin durumu, bir şiirsel durum, belki de bizim ülkemize özgü o otobüslerde haldır haldır gitmek, bir başka düzleme atlayabilme imkanı verdi. Yolculuk, zaman ve saatlerle de epeyce oynamışsınız kitapta. Doktor Narin'in oğlunu takip etmek üzere tuttuğu casuslara saat isimleri takması, yani bütün bunlar benim kişisel meraklarım. Birazcık belki Tanpınar'dan öğrenilmiş bir şey ama Faulkner, Virginia Woolf, Joyce gibi modern edebiyatın zaman endişesiyle öğrenilmiş bir şeydi. Biraz da benim gizli yüz senaryosu ile birlikte karşılaştığım, taşrada karşılaştığım saatçi dükkanları. Bu Türklerin son 150 yılda saate verdiği önemle de ilgilidir. Bir İsviçre saat firması, Türkler en büyük müşterimizdir, demiştir. Gerçekten bizler için, işte günde 5 vakit namaz, namaz saatleri ve benzeri. Saat özel bir alettir. Saatin kendisi bir fetiştir. İslami kültür içinde dönüm noktası olacak kadar. Örneğin bir sünnet düğününde en önce akla gelen hediye saattir. Çocuk okulunu bitirir, birinci olur, bir saat veririz. Bir başka kültürlerde yoktur. Öte yandan hiç de dakik insanlar değilizdir. Sanki saat bizde kesinliğe, matematikselliğe ulaşamadığımız, batı dünyasını bu nesneyi kullanarak elde edebileceğimizi sandığımız bir tesellidir. Din ile namaz vakitleriyle ilgili olduğu için de içselleştirilmiş bir şeydir. 13. ayrımın sonu, sayfa 147.